Ayrım 19.
Sayfa 211. Bunun güçlüğünü bir kere kabul ettikten sonra sorunu çözmek büsbütün de olanaksız değildir. Şimdilik birkaç ilke ve tekniği iyi bilip iyi kullanmamız uygun olur. Ben de sizin yaşta ve sizin durumunuzdayken aynı sorunla karşılaştım. İlk zamanlarımda bir hayli sıkıntı çektim. Fakat sonraları sorunlarımı çözdükçe, ben de daha deneyimlilerle konuştukça bazı ilke ve tekniklere ulaştım. Bunlar nedir hocam? Biraz söz eder misiniz? Bu konuda bence bilinmesi ve hatta inanılması gereken en önemli ilke, öğretmenin birleştirilmiş sınıfları yönetebileceğine dair bir görüş ya da kanıya sahip olmasıdır. Bu, ülkemiz gerçeklerinin ortaya koyduğu bir gereklilik olduğu kadar, çeşitli yaş, ilgi ve gelişim basamağında bulunan öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerinden öğrenerek normal gelişebilmeleri için de bir fırsattır. Bu konuda söz sahibi olan eğitimcilerin de kanısı budur. Buna inanılmadıktan sonra hiçbir program ve yöntem yarar vermez. Yalnız burada şu çok önemlidir: öğrenci sayısı. Böyle bir okulda öğrenci sayısı 50'yi geçmemelidir. Geçerse oraya bir öğretmen daha vermek gerekir. Öğretmeni en çok düşündürmesi gereken budur. Bu gerçekleştirildikten sonra birleştirilmiş sınıfların diğer zorlukları nihayet bir yöntem ve araç gereç sorunudur ki bunu da öğretmen biraz çaba ile giderebilir. Nasıl olur efendim? Bu doğru olarak kabul edilse bile 5 sınıfa bir anda ders vermek nasıl mümkün olur? Anlatacağım. Birleştirilmiş sınıfların öğretiminde bilinecek ve uygulanacak ikinci ilke, yapılabildiği ölçüde bütün sınıflarda aynı saate aynı dersleri koymaktır. Bu husus haftalık ders dağıtım çizelgesini yaparken göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre ilkokulun her iki döneminde okutulan Türkçe, matematik, resim, yazı gibi dersler her sınıfa aynı saatte konabilir. Her iki devrede okutulmayan hayat bilgisi, tarih ve coğrafya gibi derslerde de haftalık ders dağıtım çizelgesi, ikinci dönem derslerinin üst üste konan iki saatlik dersinin birinde birinci dönem ve öğretmen bizzat meşgul olurken, ikinci döneme de özel çalışma planı olarak çalışma ve araştırma soruları verir. Öğrenciler bu plan çevresinde kendi kendilerine çalışırlar. Birleştirilmiş sınıfların öğretiminde uygulanacak üçüncü ilkede bir arada yapılacak derslerdeki konuların da yapılabildiği kadar aynı ya da benzer konulardan seçilmesidir. Nasıl yapılacağını bilmek bir sorun olmakla beraber ikinci ilkeyi anladım. Fakat üçüncüsünün gerçekleşemeyeceğini sanıyorum. Her sınıfta öğretilecek konular ilkokul programında tespit edilmemiş mi? Biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Kendi kendine çalışma saatlerinde öğrencilere verilecek çalışma planı hakkındaki endişenizi anlıyorum. Bunu da bir başka zaman konuşuruz. Son noktayı açıklayayım. Biz birleştirilmiş birkaç sınıfta ders yapmıyor muyuz? Evet, dersimiz aritmetik olsun. Konumuzda uzunluk ölçülerinin tanıtılması. Bu konunun hepsi başka başka zamanda olmakla birlikte her sınıfta var. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yaparken bunların işlenmesini bir araya getirmemiz gerekir. Böyle bir konuyu nasıl öğreteceğiz? Biliyorsunuz ki somuttan soyuta, müşahhastan mücerrete, kolaydan zora, bilenden bilinmeyene gibi öğretim ilkeleri var. Buna göre konuyu en doğal, en somut ve aynı zamanda sağlanması en kolay olandan başlayarak öğretecek değil miyiz? Evet. Bu karış ayak, adımdan başlayarak metre, dekametre, hektometre ve kilometre ve daha da ötesine kadar gider. Biz hangi sınıfa ders verirsek verelim, burada olduğu gibi en somut ve yakında olandan başlayarak dersimizi işleyeceğiz. İşte birleştirilmiş sınıflarda da yapacağımız iş budur. Konunun basit ve kolay kısımlarını düzeylerine göre küçük sınıflara kavrattıkça, onlara alıştırma niteliğinde ödevler vererek diğer sınıflarla konumuzu işletmeye devam ederiz. Bu geometri dersinde de böyle yapılabilir. Örneğin 5 sınıfla üçgen konusunu işlemek istiyoruz. Bunu öğrenmek için öğrenciler de gereksinim duyurduktan sonra bir nesne üzerindeki üçgene dikkat çekeriz. Bu şeklin daha önce öğrendikleriyle olan farkını ortaya koydururuz. Bu zaten amaç birkaç geometrik şekil fikrini vermek olan birinci dönem için yeter. Bundan sonra dördüncü ve beşinci sınıfla üçgenin alanının bulunması üzerine çalışır, beşinci sınıfta da üçgen prizmanın hacmini öğretiriz. Bunu anladım. Ya tarih, coğrafya gibi diğer derslerde ne yaparız? Onlarda da birleşebilen konuları bir arada öğretiriz. Birleşemeyenleri de ayrı. Bütün sınıflarla okuma parçaları üzerinde de birlikte öğretim yapılabilir. Hiç değilse bunu dönem dönem yapabiliriz. Yalnız birinci sınıf bu tür çalışmalara katılabilecek bir düzeye gelinceye kadar onlarla özel olarak meşgul olmak gerekir. Hocam, bu açıklamalardan şunları anladım. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin daha bilinçli olarak planlaştırılmasına, öğretmensiz geçecek derslerin de uygun şekilde tespitine, öğretmenli geçecek saatlerde de öğretimin aşamalı bir bütün olarak yürütülmesi gerekir. Evet, bunların içinde en önemlisi öğrencilerin kendi kendilerine çalışma alışkanlığını kazanmalarıdır. Bunu ders yılının başında öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğretmeliyiz. Çocukların nasıl okunur, nasıl not alınır, nasıl özet çıkarılır, sözlüğe ve ansiklopediye nasıl bakılır gibi teknikleri öğrenmiş olmaları gerekir. Öğretmensiz geçecek saatlerde birleştirilmiş sınıfların zayıf tarafı değil, tam tersi kuvvetli tarafıdır. Çocuk bir plana göre kendi kendine çalışmayı bu zamanda öğrenir. Doğaldır ki bu zamanda diğer sınıfla meşgul olan öğretmenin ara sıra bunlara yardım etmesi gerekir. Hocam, benim bir arkadaşım var. İlçe merkezine uzak bir köyde. Benim gibi 5 sınıfı okutuyor. Fakat 100 öğrencisi var. Okulu bir derslikli olduğundan hepsini bir dersliğe alamıyormuş. Ne yapacağını şaşırmış. Benden sordu. Ben de bir yanıt veremedim. Ne yapılabilirdi? Bu gibi hallerde ne yapılabileceği 533 sayılı Tebliğler Dergisi'nde bir genelge ile açıklanmıştır. Özü şu: durum ilçe ilköğretim müdürlüğüne bildirilir. Birinci dönem ile öğleden önce, ikinci dönem ile öğleden sonra öğretim yapılır. Her iki dönemde de ille de günde 4'er saat çalışılır. Verilen programda 4. saatler tarım iş dersine ayrılmıştır. Peki bu kadar bir öğretimle program, ilkokul programı bitirilebilir mi? Kuşkusuz bitmez. Programın hangi konularına önem verileceği ve programdan hangi konuların çıkarılacağı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilir. Çok teşekkür ederim hocam. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim konusunda epey aydınlandım. Bundan sonraki çalışmalarımın daha verimli olacağını ümit ediyorum. Sizi ara sıra da rahatsız etmek isterim. Rica ederim, çok memnun olurum. Böyle mesleki konular üzerine konuşmaktan hoşlanırım. Gene beklerim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. 31. Öğretmenin değerlendirilmesi. Şunu hemen belirtelim ki burada amaç öğretmenin kendi kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi değil, sınıf içindeki çalışmalarının değerlendirilmesidir. Öğretmenin çalışmalarını değerlendirmek hem öğretmenin kendisi hem de hizmet verdiği kurumun gelişmesi açısından gereklidir. Bu da çoğu kez öğretmenin çalıştığı kurumun yöneticileri ve müfettişleri tarafından yapılır. Böyle olmasa da öğretmen zaman zaman kendi çalışmalarını değerlendirmek gereksinimi duymalıdır. Ancak bu yolladır ki insan meslekte kendi yerini ve değerini hakkıyla bilmek ve tanımak olanağı bulur. Zaman zaman yönetici ve müfettişlerin değerlendirilmelerinin yeterli ya da uygun bulmayan ilgililer, bunun öğretmenin kendisi tarafından yapılmasını önerirler. Bu takdirde öğretmenin bu değerlendirmesinin resmi bir nitelik taşımasını isterler. Bunun ne derece doğru olabileceği bir tartışma ve araştırma konusudur. Bunun üzerinde durmayacağız. Önemli olan öğretmenin kişisel ya da resmi bir nitelik taşısa da değerlendirmeye gereksinim duyduğudur. Değerlendirmenin amacı. Değerlendirme, bir şeyin iyi ya da kötü yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Genellikle bir yargıyı ifade eder. Yine değerlendirme, bir ölçmeler ya da ölçütler dizisi sonunda ortaya çıkar. Tek bir hususa bakarak değerlendirme yapılamaz. Böyle yapılan değerlendirmelerin bilimsel bir dayanağı olamaz. Değerlendirme her şeyden önce nesnel olmak zorundadır. Nesnel değerlendirmeler her türlü tartışma yolunu daha işin başlangıcında kapatır. Bizde öğretmen değerlendirmeleri genellikle çalıştığı kurumca görevlendirilen müfettişler tarafından yapılır. Bunlarda da çok kez kapsamlı bir değerlendirme ölçütü uygulanmaz. Ancak her değerlendiricinin kendince önemli sayılan birkaç husus dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Zaman zaman teftiş formlarında değişiklik yapılmakla birlikte öğretmenin eğitsel çalışmalarının bir bütün olarak ele alındığını sanmıyoruz. Yukarıda da kısmen değindiğimiz üzere bu yalnızca bir teftiş işi de değildir. Öğretmenin kendini tanıması ve yetiştirmesi için de gereklidir. Öyle olsaydı konunun başlığını başka türlü koymak gerekirdi. Kuşkusuz her değerlendirme belli bir amaca göre yapılır. Bu bakımdan kurumların kendilerinin hazırladığı formlara bir şey diyemeyiz. Bu kurumun kendisinin bileceği bir iştir. Söz konusu olan öğretmenlik olduğuna göre bir öğretmenin değerlendirilmesinde nelerin dikkate alınabileceği bir eğitim sorunudur. Yönetici ve müfettiş de bu sorunların içindedir. Yönetici ve müfettişin yaptığı en güç işte budur. Çalıştığı kurum adına öğretmenini değerlendirme. Değerlendirme nasıl yapılır? Değerlendirme hangi amaçla olursa olsun bir takım ilkelere ve ölçütlere göre yapılmalıdır. Söz konusu olan öğretmenin değerlendirilmesi olduğuna göre öğretmenin değerlendirilmesinin bir takım ilkeleri ve ölçütleri olmalıdır. Ancak bu ilkeler ve ölçütler de eğitsel bir nitelik taşımalı ve doğru olmalıdır. Böyle olmazsa yapılacak değerlendirmenin de bir yararı olmaz. Özellikle bu amaçla hazırlanacak bir değerlendirme ölçütü hem öğretmene hem de değerlendiriciye yol gösterir. Çalışmalarında daha titiz ve dikkatli olmaya zorlar. Doğaldır ki bu da onu kendi mesleğinde daha iyi yetiştirmeye ve başarılı olmaya götürür. Öğretmen daha okul sıralarındayken öğretim uygulamalarında bulunur. Uygulama okullarında dersler verir. Bu derslerde gösterdiği başarı öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Buradaki değerlendirme de öğretmenin değerlendirmesini andırırsa da bunun amacı başkadır. Hiç öğretim yaşantısı olmayan bir kimseye bir takım öğretim yaşantılarını kazandırarak onu mesleğe hazırlamak. Bu hazırlığın sonunda öğretmen adayı iyi bir öğretmen kişiliği kazanabileceğini kanıtladığında başarılı duruma geçer ve öğretmen olur. Atkinson ve arkadaşları tarafından hazırlanan öğretmeni değerlendirme ilke ve ölçütlerinden yararlanılarak geliştirdiğimiz daha kapsamlı ilke ve ölçütleri aşağıda sunuyoruz. Öğretmenin değerlendirilmesinde bazı ilkeler. 1. Öğretmenin değerlendirilmesinde öğretmenin kendisi de bizzat rol almalıdır. Öğretmenin değerlendirilmesini genellikle yönetici ve müfettiş gibi başkaları yapar. Bu da sonunda bir takım sorunlar yaratır. Öğretmenin değerlendirilmeye bizzat katılması buna hem engel olur hem de sonucunda daha sağlıklı bir değerlendirme ortaya çıkar. Resmi nitelik taşıyan değerlendirmelerde bu ilkenin dikkate alınmadığı görülmektedir. Bunu ancak öğretmenlerle sağlıklı ilişki kurabilen ve kendine güvenen müfettişlerle yapılabilmektedir. Bu ülkeyi yazar, gezici baş öğretmenlik yaptığı yıllarda 1947-1953 uygulamış ve 1958 yılında Yeni Köy Okulu adlı kitabında da bir öneri haline getirmiştir. 2. Öğretmenin değerlendirilmesi, onun çalışmalarını hızlandırmaya ve ona rehberlik etmeye yönelik olmalıdır. Bu ilke öğretmenlerin çok duyarlı olduğu bir konu ile ilişkilidir. Değerlendiren kişi çok kez bu ilkeye uymaz. Karşısındaki kişiye karşı kırıcı eleştirilerde bulunur. Bu ise onun hevesini, çalışma gücünü ortadan kaldırır. Bundan sakınmak gerekir. Öğretmenin daima iyi yönlerini görerek, bunları özellikle belirterek, hoş ve bilimsel olmayan tutum ve davranışlarını ima edici sözler söylemeli ve kendini savunmaya fırsat vermelidir. Onun savunmasına göre gerektikçe görüştüklerimizde kısmi değişiklikler yaparak onun da kabul edebileceği ortak bir görüş elde etmeye çalışılmalıdır. Bu ortak görüş karşısında yapılabilecek tavsiyeler de bir emir şeklinde değil, rehberlik anlayışı içinde öğretmene sunulmalıdır. Bunu yaparken eğitimci kişiliğimizi hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. 3. Öğretmenin değerlendirilmesi bir ödül ya da övgüye yönelik olmalıdır. Bu ilke değerlendirmenin bir amaca yönelik olmasını gerektirir. Gerçekten bir amaca yönelik olmayan değerlendirmeler yararsız olduğu gibi gerçek değerlendirmenin oluşmasına da engel olucu bir nitelik taşır. Bizde genellikle öğretmen değerlendirmeleri derece alma ya da terfi yıllarında yapıldığına göre bu ilkeye uyuluyor demektir. 4. Öğretmenin değerlendirilmesi rastgele yapılan gözlemlere göre değil, belirli, sıralı, düzenli, içerikli, eğitici değer taşıyan ölçütlere uygun olarak yapılmalıdır. Bir kısım meslektaşların hazırladığı ölçütler zaman zaman yayımlanmaktadır. Bunların çoğu genel bir nitelik taşımaktadır. Bir kısmı da yönetsel sorunlarla ilgilidir. Böyle değerlendirmelerde daha çok ayrıntıya inmek olanağı yoksa da eğitici değeri ağır basan değerlendirme ölçütleri olan gereksinim de yadsınamaz. 5. Değerlendirmede kullanılan yöntem yapılabildiği ölçüde nesnel olmalıdır. Önemli olan bir husus da budur. İşin içine kişisel kanılar girdiği oranda iyi bir değerlendirmeden söz edilemez. Her türlü değerlendirmenin ilk ilkesi nesnel oluşudur. Bu da ölçü ile sağlanır. Öğretmenin değerlendirilmesinde 2 kere 2, 4 gibi nesnel bir ölçü yoktur. Bunda değerlendiriciye yardım edecek olan onun gözlemleridir. O gözlemlerini birer standart değer görecek şekilde eğitsel ilkelere göre her türlü öznel görüş ve düşüncelerden uzak olarak bir değerlendirme ölçeği üzerinde kanısını belirtecektir. Örneğin sınıfta demokratik ortamın varlığı ile ilgili bir değerlendirme alanı içinde şunlar belirtilebilir. 1. Öğrencilerin sınıfta söz alarak konuşmaları. 2. Başkalarının görüşlerine karşı saygılı davranmaları. 3. Kendi görüşlerini hiç kimseden çekinmeden serbestçe ifade etmeleri. 4. Bilimsel konuların tartışılması dışında çoğunluğun verdiği karara uymaları. 5. Eleştirileri soğukkanlı karşılamaları ve başkalarıyla onun olan ilişkilerinde toplumsal naziklik kurallarına göre hareket etmeleri. Bir değerlendirme alanı içine giren bu hususlar o alanın birer ölçütü durumundadır. Bunlara eğitsel yönden hiç kimse itiraz edemez. Bunların hepsinin gerçekleştiği bir toplulukta demokratik ortamın iyi derecede varlığından söz edilebilir. Bunların 3 ya da 4'ünün varlığı, orta ya da ikisinin varlığı zayıf olarak değerlendirilebilir. Ki değerlendirmede hele öğretmenin çalışmasının değerlendirilmesinde %100 nesnellik sağlamak olanağı yoktur. Bunun içine az da olsa bir parça öznellik karışmaktadır. İyi bir değerlendirme yeteneğine sahip olanlar bu öznelliği en aza indirebilirler. Yukarıdaki örnekte 5 ölçüt bulunduğu için bunu kanılarımızı belirten 3 değere iyi, orta, zayıf bölerek yaklaşık değerlerine göre belirleyebiliriz. Her bir ölçüt için bir değer vererek değerlendirmeyi 5 üzerinden yapabiliriz. Bu takdirde 1 çok zayıf, 2 zayıf, 3 orta, 4 iyi, 5 pek iyi. Nitekim aşağıda sunacağımız örnekte 5'li derecelendirmeyi kullanacağız. Burada eğer 5 ölçüt yerine 3 ölçüt olsaydı, yalnızca bunlardan biri gerçekleşmiş bulunsaydı, o zaman değerlendirme ölçeğinde zayıf olan sütunu işaretleyecektik. Yalnızca ikisi gerçekleşseydi orta, hepsi de gerçekleşseydi iyi sütununu işaretleyecektik. Bütün değerlendirme alanları bu biçimde işaretlendikten sonra genel değerlendirme için bunlara birer değer verilir. Örneğin zayıf için 1, orta için 2, iyi için 3. Sonra bunlar toplanarak değerlendirilenin toplam puanı ortaya çıkar. Tam puan 100 kabul edilerek bir oranlama ile değerlendirilenin aldığı puan bulunur. 100 üzerinden örneğin 1, 45 zayıf, 45, 64 orta, 65, 84 iyi, 85, 100 pek iyi olarak değerlendirilebilir. 6. Değerlendirme yapılabildiği ölçüde çok yönlü olmalı ve sürekli olarak yapılmalıdır. Bu ilke değerlendirme alanlarının ve bunların ölçütlerinin çok olmasını gerektirdiği gibi değerlendirmenin bir defada yapılıp bitirecek bir iş olmadığını da belirtmektedir. İnsanın bir iki davranışına bakarak yargıda bulunmamalıdır. Gözleme alanı ne kadar geniş ve derin olursa alınacak sonuç da o kadar güvenilir olur. Bunun için hazırlanacak değerlendirme forumları gerekli bütün ayrıntıyı kapsamalıdır. Bu ilke ile ilgili başka bir hususta değerlendirmenin sık sık ya da sürekli olarak yapılmasıdır. Yönetici ve müfettişler buna olanak bulamasa bile öğretmen zaman zaman kendini değerlendirmelidir. Bu da öğretmenin bu tür değerlendirmeye hazırlanma davranışı olur. 7. Öğretmenin değerlendirilmesi onun kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya koymalı ve gelişimiyle ilgili önlem ve önerileri içermelidir. Değerlendirmede değerlendiren kimsenin kanılarını belirtmesi yeterli değildir. Bu kanıların yetersiz olduğu durumlarda ne gibi önlemler alınması gerektiği ve yapılacak tavsiyelerde hemen yanında belirtilmiş olmalıdır. 8. Değerlendirme demokratik esaslara göre ve demokratik bir ortam içinde yapılmalıdır. Eğitim ve öğretimin demokratik bir ortamda demokratik esaslar içinde yapılması gerekli olduğu gibi değerlendirme de demokratik bir ortamda yapılmalıdır. Bu da değerlendiren ile değerlendirilenin karşı karşıya bulunmasını gerektirir. Bu ilke yukarıda açıklanan bir ilkenin gereğidir. Burada değerlendirilen ile değerlendirici arasında eğitsel konular üzerinde bir müzakere söz konusudur. Gerekli önerilerde bulunurken değerlendirici bunun nedenlerini de açıklamak zorundadır. Değerlendirilenin, değerlendiricinin tavsiye ettiği önlem ve önerileri kabul etmeli, bunların doğruluğuna inanmalıdır. Ancak bu takdirdedir ki değerlendirme, öğretimi ve öğretmeni geliştirici bir nitelik taşır. Değerlendirme yöntemleri. Öğretmenin değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme yöntemleri gözlem, derecelendirme ya da değerlendirme ölçeğidir. Bunların her ikisi birbirini tamamlar. Bunlara tamamlayıcı olarak bir de öğretmenin ve öğrencilerin yaptığı plan, proje ve eserleri incelemek eklenebilir. Bu yöntemler bir ya da birkaç kişi tarafından kullanılabilir. Birkaç kişi tarafından yapıldığı zaman grup değerlendirilmesinden söz edilir. Değerlendirme geniş ölçüde kanıya dayandığından bunu yaparken son derece dikkatli ve haksever olmak gerekir. Değerlendirme ölçütleri. Değerlendirmenin belli bir ölçüte göre yapılması gerektiğini belirtmiştik. Bu ölçütler değişik biçimlerde hazırlanabilir, kısa ve uzun olabilir, bütün eğitim ve öğretim ve yönetim süreçlerini kapsayabilir. Bunlardan yalnız bir ya da ikisini kapsayabilir. Bu tamamıyla amaca ve değerlendirenin görüşüne bağlıdır. Biz burada konuyu sınıf öğretmenine göre düşüneceğiz. Sınıf içinde öğretmeni değerlendirme formu. Öğretmeni değerlendirme alanları ve ölçütleri. 1. Sınıfta demokratik havanın varlığı. 1. Sınıfların sınıfta söz alarak konuşmaları. 2. Başkalarının görüşlerine karşı saygılı davranmaları. 3. Kendi görüşlerini özgürce açıklamaları. 4. Bilimsel konular dışında çoğunluğun kararına uymaları. 5. Eleştirileri soğukkanlı karşılamaları. 2. Öğretmen-öğrenci ilişkileri. Öğretmenin öğrencilerine iyi örnek olması. 2. Öğrencilerle bir konuyu rahatça tartışması. 3. Öğrencilerine arkadaşça davranması. 4. Öğrencilerine karşı daima teşvik edici bir tutum içinde bulunması. 5. Öğrencilerin küçük hatalarını görmek gayretkeşliğinden sakınması. 3. Öğretim yöntemlerinin konuya ve öğrenci psikolojisine uygunluğu. 1. Öğretim sırasında öğretim ilkelerine yer vermesi, çocuğa görelik bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, ayanilik, somuttan soyuta, ekonomiklik, güdülemeye önem vermesi. 3. Açık ve kesin amacı olması. 4. Çeşitli yöntemleri yerinde kullanması. Gözlem, deney ve demonstrasyon anlatma, soru, yanıt tartışma, sorun çözme, tüme varımı tümden gelim, küme çalışmaları, bireysel çalışmalar. 5. Öğretimi sürekli bir keşif etkinliği içinde yürütmesi, hazır bilgi verme yerine yaratıcı etkinliklerle çocuklara ilke ve kuralları buldurmak. 4. Öğretim sonrasında öğrencilerin planlamaya, etkinliklere ve değerlendirmeye katılma durumu. 1. Öğrencilerin öğretim konusunu seçip planlamaları. 2. Çalışma kümelerinin oluşup iş bölümü yapılması. 3. Çalışmaların düzenli yürütülmesi ve raporların hazırlanması. 4. Raporların sınıfa aktarılması, tartışmaların yapılması. 5. Değerlendirmelerin yapılması, raporun hazırlanması ve açıklamaların yapılması. 5. Öğretmenin sınıf içi davranışları. 1. Öğrencilere önderlik yapması. 2. Öğretim araçlarını kullanması ve sağlaması. 3. Dersle ilgili olarak diğer öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkileri. 4. Türkçeyi kullanmada ve ses tonunu ayarlamadaki başarısı. 5. Bütün öğrencileri sınıf etkinliklerine katılmaya teşvik etmesi. 6. Öğrencilerin sınıf içi davranışları. 1. Öğrencilerin öğretim konusuna gösterdiği ilgi ve çaba. 2. Çalışmalara katılma ve sorumluluk alma durumları. 3. Başarıları. 4. Sınıf disiplinine uyma durumları. 5. Araç ve gereçlerden yararlanma ve yenilerini yaratma durumu. 7. Becerilerin öğretilmesinde öğretmenin tutum ve davranışları. 1. Okuma yazma, matematik işlemleri, beden eğitimi ve müzik gibi beceri derslerinin eğitiminde öğretmenin örneklik yapması. 2. Öğretilen beceriyle ilgili olarak öğrencilerin sınama yanılma davranışlarında bulunmaları. 3. Öğrencilerin bu davranışlarının öğretmen tarafından eleştirilmesi. 4. Doğru davranışlara yöneldikçe öğretmenin öğrencileri uygun söz ve davranışlarla ödüllendirmesi. 5. Doğru davranışların alıştırmalarla pekiştirilmesine devam edilmesi. 8. Eğitim sorunları karşısında öğretmenin diğer tutum ve davranışları. 1. Öğrencileri bağımsız düşünmeye alıştırması. 2. Her konuyla ilgili olarak çocuğa kendisinin ve çevresiyle ilgili sorunlara yer vermesi. 3. Kümeleri öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre oluşturması. 4. Öğretimde konuya en uygun olan araç ve gereçleri kullanması. 5. Öğretimde öğrencilerin yaşantılarına yer vermesi. 9. Eğitim sorunları karşısında öğretmenin diğer tutum ve davranışları. 1. Sorun çözme yöntemine fazlaca yer vermesi. 2. Öğrenme yaşantılarının çocuğun geçmiş yaşantıları ile bağlanması ve zenginleştirilmesi. 3. Her öğrencinin öğretim sırasında yaptığı işleri gösteren defter ve dosyaların iyi bir şekilde korunması. 4. Eski yıllara ait örnek öğrenci çalışmalarının öğrencilere rehberlik etmek amacıyla kullanılması. 5. Öğrencilere içinde yaşanan kültürün güzelliği ve değeri ile ilgili duygusal etkinlikler yapıcı fırsatların sağlanması. 10. Kendisini yetiştirme ve geliştirmesi durumu. 1. Yıllık ünite ve günlük planları yapması. 2. Bu planların amaçlarına uygunluğu. 3. Yeni görüş ve uygulamalara karşı ilgisi ve çevresini gerçekleştirmeye olan çabası. 4. Müfettişten ve diğer meslektaşlarından yararlanması. 5. Mesleki dergi ve kitaplara olan ilgisi. Yukarıda da belirtildiği üzere böyle bir değerlendirme formu, değerlendirmelerde neler arandığını ortaya koyduğu gibi bunu kendi kendine yanıtlayan öğretmene de gerçek durumunu gösterecektir. Değerlendirici de bundan yararlanabilir. Değerlendirici böyle bir formu doldururken ilgili öğretmenle müzakere yapmalıdır. Bu sırada öğretmene gerekli olan rehberliğini de yapmış olur. Öneri ve tavsiyeleri öğretmene gerekli olan rehberliğini de yapmış olur. Öneri ve tavsiyeleri öğretmene yol gösterir. Daha sonraki değerlendirmelerde bu hususlar üzerinde yeniden durulur ve öğretmenin gelişmesi sağlanır. Bu nedenle böyle bir değerlendirme formunun en az iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir. Biri değerlendirende kalır, diğeri değerlendirilene verilir. Değerlendirmede olan husus, öneri ya da tavsiyeler konusunda değerlendiren ile değerlendirilen arasındaki anlaşma noktalarını göstermesidir. Bu da en az iki yılda iki kez yapılmalıdır. Çağdaş Eğitim, Sayı 106, Aralık 1985. Kitabın sonu. Sayfa 226. 24 Ağustos 2007.